Ayrım 11.
Onu alnından öperek, dedim ya, kaygılanacak bir şey yok dedi. Hiç üzülme karıcığım, kendini hasta edeceksin. Eczacının evinde hayli kalmıştı. Öyle pek telaş etmemesine rağmen Homais, ona metanet vermeye çalışmış, yüreğini pek tutmasına öğütlemişti. Bunun üzerine çocukların uğrayabilecekleri tehlikelerden, hizmetçilerin dikkatsizliğinden konuşmaya başladılar. Madame Homais'in kendi başına gelmişti de iyi bilirdi. Küçüklüğünde aşçı kadın, onun göğsünden aşağı bir kürek dolusu kor döküvermişti. Yeri hala duruyordu. Bunun üzerine toprakları bol olsun, annesiyle babası türlü türlü tedbirler almışlardı. Mesela evlerinde bıçaklar katiyen bilenmez, döşeme tahtalarına hiçbir zaman cila vurulmazdı. Pencerelere demir parmaklık, süve pervazlarına kalın çubuk takılırdı. Homais'in çocukları kendilerine karışan yok gibi görünürlerdi ama arkalarından bir bakan olmayınca yerlerinden bile kımıldanamazlardı. Biraz nezle olsalar, babaları onlara türlü ilaçlar içirir, 4 yaşına, 5 yaşına kadar insaf merhamet edilmez, başlarına içi pamuklu, kalın takkeler giydirilirdi. Bu Madame Homais'in bir buluşuydu. Kocası, böyle bir basıncın zihin organlarına zarar vermesinden korkup içinden üzülür, hatta bazen dayanamayıp, ''Senin elinde bu çocukların Amerika vahşilerinden farkı kalmayacak.'' derdi. Charles birkaç defa sözü kesmeye çalışmıştı ama bir türlü muvaffak olamamıştı. Odadan çıkarken noter katibinin kulağına yavaşça, ''Size bir şey söyleyeceğim var.'' dedi. Leon merdivende onun önüne düştü, içinden, ''Acaba bir şeyin farkına mı vardı?'' diyordu. Yüreği çarpıyor, aklına türlü türlü şeyler geliyordu. Nihayet Charles kapıyı kendi eliyle kapattı ve Leon'dan, Rouen'e gittiği zaman madeni levha üzerine iyi bir resmin kaça çıkacağını öğrenmesini rica etti. Karısına, duygularını okşayacak bir sürpriz yapmak, ince bir sevgi eseri göstermek, boylu boyunca bir resmini hediye etmek niyetindeymiş. Fakat bir kere bunun kaça mal olacağını bilmek istiyordu. Monsieur Leon hemen her hafta şehre gittiği için bu işe de bakıvermesi büyük bir zahmet olmazdı. Leon ne diye ikide bir Rouen'e giderdi? Homais, bu işin içinde bir delikanlılık, bir kadın dalaverisi bulunduğundan şüphe ediyordu ama yanılıyordu. Leon'un çapkınlıkta gözü yoktu. O her zamankinden daha üzgündü. Madame Lefrançois, onun tabağına konulan yemeğin çoğunu bıraktığını görüp merak ediyordu. Belki işin aslını öğrenirim diye bir kere de vergi tahsildarına sordu. Binet suratını asıp, ben ne bileyim, polis afiyesi değilim ya, diye cevap verdi. Ama arkadaşının hali ona da bir tuhaf geliyordu. Çünkü ikide bir Leon'un iskemlesine devrilip, kollarını da iki yanına sarkıtarak, karma karışık sözlerle hayattan şikayet ettiği oluyordu. Böyle zamanlarda tahsildar ona, hiç eğlenceniz yok da ondan derdi. Ne gibi eğlencem olsun? Ben sizin yerinizde olsam bir torna alırdım, noter kadibi. İyi ama ben torna kullanmasını bilmem ki derdi. Bunun üzerine Binet çenesini kaşır, hem duyduğu kıvancı, hem de karşısındakini küçümsediğini gösteren bir kurumla, o da doğru ya, derdi. Leon hiçbir sonuca ermeksizin sevmekten bezmişti. Hani insan, hiçbir şeye karşı ilgisi, hiçbir şeyden umudu kalmayınca hayatın her gün değişmeyen tekrarı altında ezilir gibi olur, Leon da kendinde işte öyle bir hal hissetmeye başlıyordu. Yonvillilerden o kadar sıkılıyordu ki, bazı kimseleri, bazı evleri görmek onu sabredilemeyecek derecede sinirlendiriyordu. Babacan bir adam diye baktı eczacıya da tahammül edemiyordu. Ama bir gün yeni bir işe girip başka bir hayata karışması ihtimali gönlüne hoş geldiği kadar içine de korku veriyordu. Önceleri ürpererek aklına getirdiği bu ihtimal çok geçmedi, şiddetli bir arzu halini aldı. Maskeli baloların mızıkası, grisettelerin şakrak sesiyle o ta uzaklardaki Paris gözlerinin önünde canlanmaya başladı. Madem ki hukuk tahsilini orada bitirecekti, niçin derhal gitmesindi? Bir mani olan var mıydı? Hemen içinden hazırlıklara başladı, neler yapacağını önceden kararlaştırdı. Hayalinde apartmanına koyacağı eşyayı da seçti. Orada bir sanatkar hayatı sürecek, gitar dersi alacaktı. Bir robe de chambre, arka arkaya doğru yığılan bir beresi, mavi kadifeden bir çift terliği olacaktı. Şöminenin üzerine çaprazvari bir çift meç asıp ortalarına bir kuru kafa yerleştirecek, gitarını da en üste asacaktı. Bunları düşündükçe şimdiden hayran oluyordu. İşin zor tarafı annesini razı etmekti ama kendi aklı pek yatmıştı. Yanında çalıştığı noter bile ona mesleğinde ilerlemek için bir başka noterlikte de çalışmayı tavsiye ediyordu. Leon, Paris'i daha ileriye bırakıp Rouen'de bir ikinci katiplik aradı, bulamadı. Nihayet annesine uzun, ayrıntılı bir mektup yazıp hemen Paris'e gidip orada oturmasını gerektiren nedenleri anlattı, Kadıncağız da razı oldu. Leon acele etmedi. Bütün bir ay her gün Hiver, onun için Yonville'den Rouen'e, Rouen'den Yonville'e sandıklar, bavullar, paketler taşıdı. Leon kendisine elbiseler diktirmek, odasındaki 3 koltuğu doldurmak, bir sürü boyun atkısı almak, kısacası dünya gezisine çıkacak bir yolcudan fazla hazırlıkta bulunmak işini bitirdikten sonra da hareketini hep bir haftadan öbür haftaya bıraktı. En sonunda annesinden tatilden önce imtihanı vermek istediğine göre bir an önce yola çıkmasının uygun olacağını bildiren bir ikinci mektup aldı. Sarılıp vedalaşmak saati gelince Madame Homais'i sağladı. Rüstünü çıkarıyordu. Homais, metin bir erkek olduğundan üzüntüsünü belli etmedi. Aziz dostunun paltosunu, Leon'u arabasına bindirip Rouen'e götürecek olan noterin kapısına kadar kendi elinde taşımak istiyordu. Delikanlının Monsieur Bovary'ye ancak ayaküstü bir Allah'a ısmarladık diyecek kadar vakti kalmıştı. Merdivenin üst başına varınca o kadar yüreği çarpıyordu ki duruverdi. O içeri girince Madame Bovary hemen ayağa kalktı. Leon, ben yine geldim dedi. Sizin geldiğinizi anlamıştım. Kadın dudaklarını ısırdı, yüzüne kan çıkıp saçlarının dibinden ta boynuna kadar derisi pespembe kesildi. Omzunu duvarın tahta kapısına dayamış, ayakta duruyordu. Leon, doktor evde değil mi? Dedi. Evde değil. Bir daha tekrar etti. Evde değil. İkisi de sustular, birbirlerine bakıyorlardı. Aynı yürek çarpıntısı içinde birleşen fikirleri, çarpan iki göğüs gibi, birbirini sımsıkı kucaklamıştı. Leon, Bertha'yı bir görüp öpmek isterdim, dedi. Emma birkaç basamak inip Felicite'yi çağırdı. Leon yalnız kalınca etrafına, duvarlara, raflara, ocağa ayrı ayrı uzun uzun baktı. Sanki hepsini içine sindirmek, alıp götürmek istiyordu. Emma hemen geldi. Hizmetçi de Bertha'yı getirdi. Çocuğun elinde ipe bağlanmış sarkan bir fırıldak vardı. Leon onu boynundan tekrar tekrar öptü. Allah'a ısmarladık yavrucuğum. Allah'a ısmarladık cicim. Allah'a ısmarladık. Annesini kucağına verdi. Emma, götürün çocuğu dedi. Yalnız kaldılar. Madame Bovary arkasını dönüp yüzünü pencereye dayamıştı. Leon kasketini elinde tutuyor, hafif hafif dizlerine çarpıyordu. Emma, yağmur yağacak dedi. Paltomu yanıma alıyorum. Ya. Kadın döndü, çenesine eğmişti. Öne doğru uzattığı alnının üzerinden ışık, kaşlarına kadar bir mermer üzerinden akar gibi kayıyordu. Emma ufukta neye, nereye bakıyor? O anda içinden neler düşünüyordu? Anlamak zordu. Leon içini çekerek, artık Allah'a ısmarladık dedi. Emma silkinerek başını kaldırdı. Evet, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Birbirine doğru ilerlediler. Delikanlı elini uzattı. Kadın bir an tereddüt etti, sonra gülmeye çalışarak. Evet, İngiliz usulü vedalaşalım dedi ve o da elini uzattı. Leon'un bütün varlığının özü, parmakları arasında sıcaklığını hissettiği o nemli avuca akıyor gibiydi. Sonra elini açtı, gözleri bir kere daha birleşti ve Leon çıkıp gitti. Çarşı meydanına varınca durdu, dört yeşil panjuru ile o beyaz evi son bir defa daha seyretmek için bir direk arkasına gizlendi. Odada pencerenin arkasında bir gölge görür gibi oldu, fakat perde kimsenin dokunmadığını göstermek ister gibi topuzundan kurtulup uzun, eğri kıvrımlarını kıpırdattı, birden yayılıp dümdüz, hareketsiz alçı bir duvar halini aldı. Leon koşmaya başladı. Uzaktan yolun üzerinde noterin kabriyolesini gördü. Arkasına kaba bezlen elbise giymiş bir adam, arabanın yanında durmuş, hayvanı tutuyordu. Homais ile Monsieur Guillemont konuşuyor, ona bekliyorlardı. Eczacı gözleri dolu dolu olmuş, gelin bir kucaklaşalım dedi. Paltonuzu getirdim dostum, aman üşütmeyin, kendinize iyi bakın. Sakıntısız davranmayın. Noter, haydi Leon, arabaya dedi. Homais çamurluğa doğru eğildi, hıçkırıkların kestiği bir sesle, gönlü üzgün, ancak şunu söyleyebildi. Hayırlı yolculuklar. Monsieur Guillemont, akşamınız hayırlı olsun diye cevap verdi. Haydi hayvanı bırakın. Gittiler, Homais de evine döndü. Madame Bovary bahçe tarafındaki pencereyi açmış, bulutlara bakıyordu. Bunlar birer kara sütun halinde yuvarlanır gibi batıya, Rouen'e doğru kümeleniyor, arkalarında da güneşin uzun çizgileri, havaya asılmış bir silah takımının altın oklarını andırıyordu. Göğün boş kalan kısmını da bir porselen beyazlığı kaplamıştı. Fakat bir bora çıkıp kavakların başlarını eğdi ve birden yeşil yapraklar üzerinde çatırdayarak yağmur boşandı. Sonra yine güneş çıktı, tavuklar bağırıştı, ıslak çalılıklarda serçeler kanat çırpıyor, kumun üzerinde birikmiş sular, akasyanın kırmızı çiçeklerinde sürükleyerek akıp gidiyordu. Emma, kim bilir şimdi ne kadar uzaktadır diye düşündü. Monsieur Homais her zamanki gibi saat 6:30'da yemek yenirken geldi. Sandalyesine otururken. Bizim delikanlı bizleri bırakıp gitti ha, dedi. Hekim öyle olmuş diye cevap verdi. Sonra iskemlesinden dönerek sordu. Sizde ne var ne yok? Ne olacak? Yalnız bugün bizim hanım biraz heyecana kapıldı. Bilirsiniz ya, kadın kısmı her şeye üzülüverir. Hele benimki. O zaman bir şey söylemek de doğru değil. Çünkü onların sinir yapısı erkeklerinkinden çok gevşek oluyor. Charles, zavallı Leoncuk diyordu. Paris'te nasıl yaşayacak? Oraya alışabilecek mi? Madame Bovary içini çekti. Eczacı damağını şaklatarak, alışmaz olur mu dedi. Lokantalarda kadınlarla baş başa yemekler, maskeli balolar, şampanyalar. Hiç tasa etmeyin, öyle şeye herkes alışır. Bovary karşı çıktı. Öyle kendini koyuverecek çocuğa benzemez. Monsieur Homais hemen, ben de sanmam dedi ama ne de olsa etrafındakilere uyması lazım. Sonra adı softaya çıkar. Siz o çapkınların Courtier'de, Latin'de oyuncu kızlarla neler yaptığını bilmezsiniz. Zaten Paris'te üniversite öğrencisi pek gözdedir. Bir parçacık olsun sanattan, müzikten anladılar mı? Hemen en kibar konaklara davet edilir. Hatta Faubourg Saint-Germain hanımları için de onlara gönül verenler oluyor. Delikanlılar sonradan onların sayesinde zengin kızlar bulup evleniyor. Hekim, ama dedi, korkarım ki Leon orada. Eczacı hemen onun sözünü kesti. Hakkınız var dedi. İşte o da madalyanın ters tarafı. İnsan Paris'te elini hep cebine götürmek zorundadır. Mesela bir bahçeye gezmeye gitmişsiniz, bakarsınız kılık kıyafeti yerinde, hatta yakasına nişan rozeti takmış, diplomat sanacağınız bir adam yanınıza gelir. Konuşmaya başlarsınız, gittikçe daha sokulur, size enfi ikram eder, yerden şapkanızı alır. Dostluğu ilerletirsiniz, sizi kahveye götürür, köşküne davet eder, size şaraplar içirir, birçok kimselerle tanıştırır. Bütün bunlar %80 paranızı aşırmak veya sizi tehlikeli işlere sürüklemek içindir. Charles, doğru dedi. Ama benim aklıma daha ziyade hastalıklar gelmişti. Örneğin tifo, taşralı öğrenci ona çabuk tutuluyor. Emma ürperdi. Eczacı devam etti. Yemeklerinin değişmesi bünyede karışıklığa sebep olurdu onun için. Hem Paris'in suyu, lokantaların yemeği, o salçalı baharlı etler, ne derlerse desinler, insanın evinde pişen çorbanın yerini tutamaz. Ben daima ev yemeğini tercih ederim. Daha sıhhidir. Bunun içindir ki Rouen'de eczacı okuluna giderken bir pansiyona girmiştim. Yemeklerimi orada profesörlerle yerdim. Böylece genel sorunlar hakkındaki düşüncelerini, neleri sevip nelerden hoşlanmadığını anlatmaya başladı ve bu, Justin gelip hazırlanacak bir ilaç için onu çağırıncaya kadar devam etti. Homais, illallah dedi. Bir dakika rahat yok. Hep ırgat gibi çalışmalı. Bir an bir yere gitmeye gelmiyor. İnsanı çift beygiri gibi kan ter içinde uğraştırıyorlar. Ne çekilmez çile. Kapıya kadar gittikten sonra unutuyordum dedi. Haberiniz var mı? Neden? Homais kaşlarını kaldırıp en ciddi tavrını takınarak bu yıl dedi, sen inferior çiftçileri tarım işlerini konuşmak için Yonville-l'Abbaye'de toplanacaklarmış. Henüz son karar verilmemiş ama pek muhtemel olduğu söyleniyor. Bugünkü gazetede de buna dair birkaç satır vardı. Doğru çıkarsa bizim kaza için son derece önemli bir şey olur. Bunu yine konuşuruz. Zahmet etmeyin görüyorum. Justin Fener getirmiş. Ertesi gün Emma için iç sıkıcı bir gün oldu. Etrafında ne varsa eşyanın üzerinde hayal meyal dalgalanan kara bir havaya bürünmüş gibiydi. Ruhunun uçurumuna dalan keder, ıssız çatalara dolan kış rüzgarı gibi hazin ulumalarla doluyordu. Hani bir daha geri gelmeyecek şeylere hülyamızın bir kapılması vardır. Hani her olup bitmiş işten sonra bizi saran bir yorgunluk, alıştığımız her hareketin durmasından, devamlı bir titreşimin kesilivermesinden doğan bir ızdırap vardır. O gün Emma işte o hale uğramıştı. Mobesart'tan dönüp de kafasının içinde kadrili kasılgaları uğuldadığı günlerde olduğu gibi, yine gamlı bir durgunluğa, uyuşuk bir yeise tutulmuştu. Leon şimdi ona daha uzun boylu, daha güzel, daha şirin, daha hayalleşmiş görünüyordu. Ondan ayrılmış olmasına rağmen bırakıp gitmemişti. Hala oradaydı. Evin duvarlarında hala onun gölgesi vardı. Emma onun yürümüş olduğu bu halılardan, onun oturmuş olduğu şu boş iskemlelerden, koltuklardan gözünü ayıramıyordu. Irmak hala akıyor, küçük dalgalarını kaygan sahil boyunca sürüp duruyordu. Oralarda yosun tutmuş çakıllar üzerinde kaç defa beraberce gezip suların şırıltısını, şimdi de duyduğu şırıltıyı dinlemişlerdi. Ne güzel güneşli günler görmüşlerdi. Öğleden sonra bahçenin bir köşesinde, gölgelikte oturup baş başa ne tatlı anlar geçirmişlerdi. O kuru çubuklardan yapılmış bir iskemleye ilişir, başı açık, yüksek sesle kitap okurdu. Kırdan esen serin rüzgar sayfaları hışırdatır, kameriyenin latin çiçeklerini titretirdi. Ah, hayatının biricik büyüsü, yegane saadet ümidi olan o adam gidivermişti. Emma ne yapmıştı da bahtiyarlığı önüne geldiği zaman yakalayıvermemişti. O kaçmaya kalkınca niçin iki eliyle, iki diziyle ona sarılmamıştı? Emma, Leon'u sevmediğine dövündü. Onun dudaklarına susadı. Koşup onun yanına gitmek, kollarına atılmak, ben geldim, ben seninim demek için iç titriyordu. Fakat böyle bir hareketin güçlüğünü düşünüp onu göze almaması, arzularına da bir esef katarak onların bir kat daha şiddetlendiriyordu. O günden sonra Leon'un hatırası, Emma'yı saran can sıkıntısının merkezi oldu. Bu hatıra, o üzüntünün ortasında yolcuların bir Rus stepinde unuttukları ateşten daha çok parlıyordu. Emma ona doğru atılıyor, ona sığınıp üzülüyor, sönmek üzere olan o ateşi usulca karıştırıyor, etrafında onu daha ziyade canlandırabilecek şeyler arıyordu. Eline derhal geçen fırsatlar gibi en uzak hatıraları, gerçekten başına gelenler gibi ancak hayalinde geçenleri, nefsinin tatmin edilmeden dağılan arzularını, rüzgara kapılmış birer kuru dal gibi kırılan saadet tasavvurlarını, kısır faziletini, düşmüş ümitlerini, kocalı bir kadın olmak boyunduruğunu, her şeyi topluyor, hepsini alıyor, kederini kızıştırmak için hepsinden faydalanıyordu. Yığın belki kendi kendiliğinden tükendiği, belki de pek büyük olduğu için gitgide alevler yatıştı. Aşk, ayrılıkla yavaş yavaş söndü, alışıklık kederi yavaş yavaş boğdu. Soluk semasına al bir renk vermiş olan yangın parıltısı perde perde kararıp kayboluverdi. Gerçi şuurunu kaplayan uyuşukluğun tesiriyle, kocasına karşı duyduğu iğrenme hislerini ruhunun aşkına doğru bir atılışı, kinin açtığı yakıcı yaraları şefkat ateşinin tekrar canlanması sandığı da oluyordu. Fakat fırtına esmekte devam ettiği, sevda yanıp kül olduğu, hiçbir yardım gelmediği, hiçbir güneş doğmadığı için her tarafı büsbütün gece kapladı ve Emma, içine işleyen müthiş bir soğuk içinde kendini kaybetmişe döndü. Tostes'taki günler yine baş gösterdi. Emma şimdi kendini eskisinden de mutsuz buluyordu. Çünkü artık kederin ne olduğunu öğrenmiş, ondan hiç kurtulamayacağını anlamıştı. Bu kadar büyük fedakarlıkları katlanmış bir kadın, gönlünün çektiği ufak tefek şeylerden de mi kaçsın? Bir gotik dua iskemlesi aldı, tırnaklarını temizlemek için bir ay içinde 14 franklık limon harcadı. Rouen'e yazıp mavi kaşmirden bir fistan getirtti. Leroy'un dükkanına gidip hamaylıların en güzelini aldı. Bunu sabahlığının üzerinden beline bağlar, panjurları kapatır, eline bir kitap alır, o kıyafetle bir kanepeye uzanıp yatardı. İkide bir saçlarının biçimini değiştiriyordu. Bazen Çin kadınlarınki gibi toplar, bazen kâkül bırakır, bazen de örerdi. Bir sürede erkek saçı gibi yandan ayırıp ensesi üstünde topladı. İtalyanca öğrenmek istedi, bir iki sözlük, bir iki gramer, bir yığın beyaz kağıt aldı. Tarih ve felsefe kitapları gibi ağır eserler okumaya kalktı. Bazen gece yarısı şar sıçrayarak uyanır, bir hastaya çağrıldığını sanıp dili dolaşarak "Geliyorum, geliyorum" derdi. Buna sebep de Emma'nın lamba yakmak için kibrit çakması olurdu. Fakat okumasa da nakış işlemesi gibiydi. Nakışları yarıda bırakıp dolaba tıktığı gibi kitabın da birine başlar, bir başkasına geçerdi. Öyle buhran anları oluyordu ki o zamanlarda onu çılgınca işlere sürüklemek pek kolaydı. Bir gün kocasına yarım bardak dolusu Fransız rakısını içebileceğini iddia etti. Charles'ın da budalalık edip yapamazsın demesi üzerine rakıyı dikiverdi. Yonville'in ev kadınlarının tabiriyle terelerli olmasına rağmen Emma'da hiç de keyifli bir hal yoktu. Çoğu zaman dudaklarının kenarında hareketsiz bir kasılma gözükürdü. Hani evde kalıp ihtiyarlamış kızlarla çökmüş muhterislerin yüzlerini kırıştıran bir büzülme vardır, işte ona benzer bir şey. Nereye gitse hep benzi uçuk, duvar gibi bembeyazdı. Burnunun derisi aşağı doğru çekilir, gözleri insana dalgın bakardı. Şakaklarında 3 tane ak tel buldu diye ihtiyarlık sözü etmeye başlardı. Sık sık halsizlikler geçiyordu. Hatta bir gün ağzından kan geldi. Charles'ın telaş ettiğini görünce, "Adam sen de" dedi, "ne çıkar ki?" Charles gidip muayene odasına kapandı. Masasının başında koltuğa oturup iki kolunu dayadı. Leon'un hediye ettiği kafanın altında hüngür hüngür ağladı. Mektup yazıp annesini çağırdı. Emma'nın hali hakkında uzun uzun konuştular. Neye karar vereceklerini bilemiyorlardı. Emma hekim tedavisine razı olmadıktan sonra ne yapılabilirdi ki? İhtiyar Madame Bovary, bilir misin ki karına ne lazım diyordu. O, kendini zorla bir işe vermeli, el işlerini. O da birçok kadınlar gibi ekmeğini kendi kazanmaya mecbur olsa, siniri miniri kalmaz. Bütün bunlar işsizlikten, kendi kendine kuruntu edinmesinden geliyor. Charles, uğraşmıyor, iş görmüyor değil ki derdi. Uğraşıyor da ne yapıyor? Bir takım romanlar, kötü kötü kitaplar okuyor. Hepsi de din aleyhinde, papazlar aleyhinde, Voltaire'den alınmış sözlerle dolu. Sana söyleyeyim oğlum, bunun sana hayır değildir. Bir insanda din iman olmazsa namus da kalmaz. Bunun üzerine Emma'nın roman okumasına engel olmaya karar verildi. Bu iş hiç de kolaya benzemiyordu. Kaynana, sen onu bana bırak dedi. Rouen'den geçerken kira ile roman veren kitapçıya uğrayacak ve Emma'nın abonelikten vazgeçtiğini söyleyecekti. O herif, benim işim budur diye zehir saçmakla devam ederse polise başvurmaya da hakları olmaz mıydı? Kaynana ile gelinin vedalaşmaları pek soğuk oldu. Bir arada geçirdikleri 3 hafta içinde sofrada buluşulduğu zaman veya akşam yatmaya giderken adet yerini bulsun diye edilen sözlerden hal hatır sormadan başka 2 çift lakırdı bile etmemişlerdi. İhtiyar Madame Bovary bir çarşamba günü hareket etti. O gün Yonville'de pazar kurulmuştu. Meydan erkenden kiliseden otele kadar evler boyunca dizilmiş, kıçısı devrilip okları yukarı dikilmiş arabalarla dolmuştu. Öbür tarafa da yelken bezinden barakalar kurulmuştu. Onların her birinde pamuklular, yün battaniyeler, çoraplar, hayvan yuları, bir uçları havada dalgalanan kurdeleler satılıyordu. Yerde yumurta ehramları ile içlerinden yapışkan saman parçaları gözüken peynir sepetleri arasında hurda bakırlar seriliydi. Buğday öğütme makineleri yanında yastık kafeslerde gıtgıtlayan tavuklar başların çubukların arasından çıkarıyordu. Hep bir yere üşüşüp oradan kımıldamak istemeyen halkın eczanenin camlarını kırmasından korkulduğu zaman oluyordu. Çarşamba günleri eczane hiç boşalmazdı. Halkın birbirini iterek oraya girmesi ilaç almaktan ziyade hastalıklar hakkında danışmak içindi. Homais'in hekimliği civar köylere o derece ün salmıştı. Onun yılmak bilmez cüretkarlığı köylülerin aklını çelmişti. Hepsi de ona bütün hekimlerden daha büyük bir hekim diye bakarlardı. Emma penceresine çıkmıştı. Bunu daima yapardı. Taşrada pencere mesiri ve tiyatro yerini tutar, şenlik bilmez heriflerin itişip kakışmalarını seyrederek eğleniyorlardı. O sırada yeşil kadifeden redingot giymiş bir bey gördü. Bu adam ayaklarında kalın dizlikler olmasına rağmen ellerine sarı eldivenler takmıştı. Hekimin evine doğru ilerliyordu. Arkasından da başı öne eğilmiş, düşünceli düşünceli yürüyen bir köylü geliyordu. O bey, kapının eşiğinde Felicite ile konuşan Justine, ''Doktor beyi görebilir miyiz?'' dedi. Justine evin uşağı sanmıştı. Kendilerine La Huchette'li Monsieur Rodolphe Boulanger gelmiş dersiniz dedi. Bu zatın kendini La Huchette'li diye tanıtması, öyle bir toprağı olduğu için koltuk kabartmak istemesinden değil, kim olduğunu iyi bildirmek içindi. La Huchette, Yonville civarında bir malikanenin adıydı. Rodolphe Boulanger, köşkü ve 2 çiftliğiyle beraber orayı satın almıştı. Çiftlikleri öyle pek sıkıntıya düşmeden kendi işletiyordu. Bekar olarak yaşıyordu. Yılda hiç olmazsa 15.000 frank geliri olduğu söylenirdi.